Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz Ergün Yıldırım Bey ile birlikte. Bunların ikisi de Ergün Hocam'ın Yeni Şafak gazetesinde geçen hafta kaleme aldığı yazılardan oluşuyor. İlki 31 Temmuz Çarşamba günü kaleme alınan Kurtuluşu Taşıyan Özne Toplum, Cemiyeti Kamile. Evet. Cemiyeti Kamile'yi konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de güncel bir konu yine aile konusu, ama bu sefer Ergün Bey'in yeni bir aile tasnifi üzerinden bir okuma yapacağız aileyi. Bu yazımızda üç aile, köle baba ailesi, köle kadın ailesi ve bey çocuk ailesi adını taşıyor. İlginç bir aile sosyolojisi yapacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam ben Cemiyeti Kamile kavramıyla başlamak istiyorum. Aslında siz daha önce de bir kitap kaleme aldınız. İslam evet. Toplum Tasavvuru adını taşıyor bu kitabınız. Bu konulara aslında orada değiniyorsunuz ama evet. Bu yazınızın sonunda da uzun süredir hani Cemiyeti Kamile tezini de evet. üzerine düşünüyorsunuz ve yazmaya da gazetede de anladığımız kadarıyla yazmaya başlayacaksınız evet, farklı başlıklar altında. Evet. Şöyle başlıyorsunuz hocam, Allah'ın Kur'an'daki hitabı çok dikkat çekici. Muhatap aldığı, aktör yaptığı, özne haline getirdiği meseleler ve gruplar var. Evet. Yani siz bu özne durumuna önem veriyorsunuz evet, hocam. Evet, bunu sıkça da kullanıyorsunuz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, ey kafirler, ey Kureyşliler, ey insanlar, yani onlarca toplumun tarih içindeki hikayesi ve tarih üstü anlatımları var Kur'an-ı Kerim'de. Her toplumun ecelinden bahsedilmesi var ve şöyle bir prensibi de bir ayet olarak da bir kavim, siz buna sosyal varlık, halk da diyorsunuz. Kendini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez. Aslında toplumu özne yapan, toplumu merkeze koyan, iradi hale getiren de bu evet. ilahi beyan. Evet. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Birkaç haftadır cinsiyet tartışmaları, aile tartışmalarını evet. yazıyorsunuz. Burada da konuşuyoruz. Hı hı. Cemiyeti Kamile nereden tekrar gündeminize düştü? Evet. Bunu tekrar satırlara evet. dökmenize sebep olan gözlemleriniz nedir? Yeni evet. bir perspektif mi yakaladınız? Evet. Öncelikle bunu sorarak başlamak isterim.
Teşekkürler. Şimdi tabii ikili bir zihin durumumuz var bir yönüyle. Kendi üzerimden okuyacak olursam. Bir yandan hakikaten daha gündem üstü okumalar yapıyoruz. Düşünmeler yapmaya çalışıyoruz. Sosyoloji, felsefe, tasavvuf. Bir yandan da gündemin içinde yaşıyoruz. Türkiye'nin kendi meseleleri var. İnsanlarımızın, ailelerimizin, inancımızın, Müslümanlığımızın güncel problemleri var. Onlarla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bu iki konuya da değiniyorum yazılarımda. Bu Cemiyeti Kamil'le öteden beri kafamda olan bir konu aslında. 4-5 seneden beridir düşünüyorum, okumaya çalışıyorum. İşte ayetler, özellikle diğer düşünce tarihi, İslam düşüncesi, Batı düşüncesi, çoğunlukla İslam düşüncesi üzerinden giderek okumalar yapıyorum. Ve bu yazıyı daha önce yazmıştım aslında ben. Güncellikle de bir bağlantısı var. Türkiye'nin gündemine baktığımız zaman, yani biz son 5-6 senedir çok yoğun bir biçimde, adeta 1960'lar gibi çok anti-emperyalist bir söyleme yöneldik. Yani bütün kötülüklerin müsebbibi Amerika, Avrupa Birliği vesaire. Bir Batı karşıtlığı var. Yani Kafkasya'dan gelen Kuzey karşıtlığı yok. O da enteresan bir şey. Yani Rusya da aslında bizim bölgemizi tehdit eden, Çin'de tehdit eden büyük bir güç. Yani düşün, Doğu Türkistan'da milyonlarca insan bu çağda kampa alınıyor. tek parti komünizm alıyor bunlara, diyor ki sen böyle giyineceksin, böyle düşüneceksin, böyle bakacaksın. Evlerine gidiyorlar, işte kız erkek, kadın erkek ilişkilerini bozmaya çalışıyorlar. O nedenle aslında bunun doğu ve batısı yok yani. Bizi böyle yoğun bir biçimde hep batıya karşı bir pozisyona davet edenler var. Ama sonuçta aslında bizim İslam dünyasının, toplumumuzun dışında olan uluslararası bir takım güçleri merkeze alarak kendi meselelerimizi yorumlamanın çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunu yaptığımız zaman toplumun kendi varlığını hiçe saymak demektir bu. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ben onu etkilenmiş yani bakıyorum. Kur'an bir Mekke toplumu içinde kabile toplumuna gelmiş. Kureyşler yaşıyor. Ve o dönemde tabi bildiğim kadarıyla 4 kişiye eman veriliyor. 2 kişi Sasaniler tarafından. O dönemde 2 kişi de Romalılar tarafından eman almışlar. Bir uzantıları var yani o uluslararası güçlerin.
Evet.
Ama buna rağmen Allah orada şeylere hitap ediyor. Yani yoğunluklu bir biçimde toplumlara hitap ediyor. Bu toplumlar işte kafir olanlar, bu toplumlar mümin olanlar, bu toplum Kureyşliler, bu toplum işte efendim Yahudiler, bu toplum işte Lut kavmi, bu toplum Şuayb'in kavmi, değil mi?
Evet.
Ve bu kavimlerle ilgili analizler yapıldığı gibi, insanlara ibret alınması için anlatıldığı gibi, aynı zamanda bu kavimlerin anlatımının ötesinde evrensel bir takım prensipler de ortaya konuyor. Mesela işte diyor ki bir kavim kendisini, bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez. Bu bir genel prensip yani. Hani birçok kavimler anlatılıyor ve arasında da böyle bir prensip bahsediliyor. Bu prensip aslında her çağda, her zamanda geçerli olan prensip. Zaten prensip dediğimiz şey de değişmez özelliklere sahip olan ilke demek, ilkeler demek. Biz o ilkeye dayanarak birçok olguyu, birçok konuyu açıklayabiliyoruz. Burada da adeta bir sosyoloji kanunu var, bir toplum kanunu var, hakikaten prensibi var. Ve toplumu merkeze alan bir prensip bu. Bakın, siz kendinizi değiştirmedikçe, yani değişmenin merkezi toplumun kendisi, toplum burada özne oluyor, toplum önemseniyor, toplum muhatap alınıyor. Yine mesela başka ayetlerde de Allah içinizde iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir grup olsun diyor. Değil mi? Burada da yine bir grubun varlığını değiştirmede, iyilik yapmada, kötülüklerden uzaklaştırmada özne olma durumunu anlatıyor.
Evet.
Dolayısıyla bugünle ilişkili olarak konuştuğumuzda bizim öncelikle bu özelliklere sahip bir toplum olup olmamamız önemli. Ana çıkış noktamız bu olmalı. Biz toplum olarak dikkatimizi kendimize yöneltmeliyiz. Kendimiz özne bir toplum muyuz? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hakikaten özne toplum olarak yönlendiren, irade sahibi olan, bilinç sahibi olan bir varlık, kitle değil, kalabalık değil, yığınlar değil, sürüleşenler değil. Bakın, düşünme yetisi olan, irade yetisi olan nasıl bir insanın varsa bir toplumun da olabilir. Oluyor yani, böyle bir şey mümkün. Allah ondan bahsediyor. Bunu yine biz birçok ayete baktığımız zaman hidayet üzerine olan toplum diyor mesela. Akleden toplum diyor. Vasat ümmet diyor. Mesela vasat ümmet aslında cemiyet-i kamileyi ifade eden bir tanımlama. Vasat ümmet şeyi sağlayan, aşırılıklardan,
ifrat ve tefritten arınmış,
uzak,
orta yolu temsil eden,
tekamül ederek orta yolu bulmuş olan toplum biçimidir. Yani nasıl tekamül burada, kamilleşme önemli bir şey. Bir meyveyi düşünün, ham haliyle de yenilmez. Çok aşırı olmuşsa o haliyle de yenilmez. Ama olgun hali nedir? Kamil hali, değil mi? Ne hamdır ne de aşırı olmuştur. Tam işte o vasat durumu.
Tadı da yerini bulmuştur.
Tadı da yerini bulmuştur. Toplum için de öyle. Toplum eğer kamil, cemiyeti kamil olursa, cem burada önemli bir şey. Cem olmak. Tesanüt ve teavün üzerine beraber olmak. Efendim, üretim ilişkileri nedeniyle beraber olmak değil. sanayi toplumuyuz diye sanayi toplumunun özellikleri bizi bir araya getiriyor. Bu değil. Tarımsal özellikler nedeniyle belli benzerlikler, aynı tarlayı sürüyoruz vesaire. Bundan dolayı tarımsal üretimde bulunuyoruz. Birbirimize benziyoruz, bir toplum oluyoruz. Bu değil. Tesanüt ve teavinde, dayanışmada ve beraberlikte. Bunda, bu esaslarda beraber olursak adalette, hidayette, akletmede bir kıvama ulaşırsak bu cemiyet-i kamiledir. Bu cemiyet-i kamile bir tekamülle gerçekleşir.
Evet.
Bu tekamülle gerçekleştiği zaman tamamlanır. Tamamlandığı zaman hakikaten irade sahibi olur, özne olur ve kendisini değiştirir.
Evet. Hocam bir de tabii biz günümüzde konuştuğumuz tüm bu kavramları biraz, yani daha doğrusu sosyolojik kavramları hep moderniteye atıfla bir zemine oturtmaya çalışıyoruz. Yani biz değil de, yani modern sosyoloji böyle yapıyor. Mesela bu manada toplumların aktör haline geldiği, özne haline geldiği durumlar işte devrimlerle ifade ediliyor. Evet. Fransız devrimine çok büyük bir önem atfediliyor. Siz de diyorsunuz ki yani aslında Kur'an'ın toplumu muhatap alma tutumu modern toplumun modernite ile özne haline geldiği yalanını da ifşa ediyor diyorsunuz.
Aynen öyle.
Yani bunu biz yeterince öne çıkaramıyor muyuz? Kavramsallaştıramıyor muyuz? Yani gerçekten hani topluma, hatta kişiye, çünkü toplumu değerlendirmek için de yine biz bireyle, kişiyle karşılaştırıyoruz. Nasıl ki siz de yazınızda söylüyorsunuz, yani nasıl ki insanların imtihanları varsa toplumlarında var, insanlar cahil, sapan, iman eden, nankör edense toplumların da bu tutumları var diyorsunuz. Biz bunu kendi kavramlarımızla, ki sizin denemeniz de aslında böyle bir kavramsallaştırma, bunun çok böyle moderniteye atıfla toplumun yüceltilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Yani özellikle modern sosyoloji tam da dediğiniz gibi diyor ki toplumların diyor aslında öne çıkması, özne olması modern zamanlarda ortaya çıkmış. Yani işte siyaseti daha çok hanedanlar yapardı, krallar yapardı. Ama şimdi modern dönemde siyasete toplumlar katıldı. Demokrasi aracılığıyla karar veriyorlar. Kamusal hayata daha etkin katılmaya başlıyorlar. Dolayısıyla toplumun özneleşmesi modern bir şeydir. Bu doğru değil. İşte biraz önce söylediğimiz şeyde de, ayette de görüldüğü gibi aslında yani 1500 yıl önce vahiy toplumların özne olduğunu söylüyor. Yani toplumlara hitap ediyor Allah. Toplumları muhatap alıyor. Yani firavunlardan da Nemrutlardan da bahsediyor ama onları tamamıyla merkeze almıyor, dikkat ettiğimiz gibi. Onlar da elbette, siyasi aktörler de var dünyada ama toplumlar daha fazla öne çıkarılıyor burada.
Hatta hocam toplumlar, o toplumlar yani o peygamberlerin geldiği ya da bu tür zulme muhatap olmuş toplumlar da eğer gerekli karşılığı vermezse, mukavemeti göstermese, eğer bir azap gelirse toptan yok oluyorlar. Yani tüm yani, toplum etkileniyor bundan.
Bir yönüyle tabii bizim algılamalarımız enteresan. Aslında Kur'an'daki bütün o şeyler, anlatılar, hikayeler daha çok toplumsal yani. Mesela Bakara suresinde Yahudiler anlatılıyor yani, değil mi? Aslında Firavun anlatılmıyor.
Evet.
Bir toplum anlatılıyor. Hazreti Musa o toplumu uyarandır.
Onların alışkanlıkları, geri dönüşleri.
Tabii. Aynı şey mesela Lut kavmi de gittiği zaman, işte Lut kavmi bir toplumun sapkınlığını anlatıyor. Bütün insanlığa örnek olması için anlatıyor. Veya Hazreti İbrahim'in yine kendi kavmine gitmesi var, anlatımı var. Hazreti Muhammed'in kendi kavmine, Kureyşçilere, Araplara gitmesi, anlatması var. Burada toplumlar öne çıkıyor aslında. Toplumların özneliği var.
Ya onu
sadece
Kur'an,
bir tarihsel olgu gibi bakıyoruz
önce
da.
Önce hocam yani iman öncesi gibi, hani ey insanlar, sonra ey iman edenler,
iman edenler
diye. Hani
o, ama iman edenler de yine bir topluluk,
bir topluluğu muhatap alıyor.
Ümmet diyor. Mesela Hazreti Peygamber işte diyor ki ahirete ümmeti diyecek yani. Ya ümmet vurgusu çok fazla İslam'da.
Evet.
Toplum vurgusu çok fazla hakikaten. Bu ayetlerde çok belirginlik kazanan bir şey. Yani biz nedense hep geleneksel bilinç tarzımız mı böyle ne? Olayları hep böyle tek kişiler üzerinde algılamayı önde tutuyoruz veya tarihselleştirmeyi önde tutuyoruz. Oysa burada kavimler, işte o zamanın deyimiyle kavimler ifade ediliyor veya ümmet deniliyor veya millet deniliyor, hizip deniliyor, taife deniliyor. Bakın birçok şey var, kavram var gruplarla ilgili.
Evet.
O da enteresan bir şey. Sahabeler deniyor. Ashab. Mesela cennet toplumu, cehennem toplumu. Ashab kavramı da toplum,
evet,
anasından,
evet,
geliyor. Ondan sonra hayvanlar ümmeti deniyor. Çok enteresan bir şey. Ümmetin, yani toplumun çok özne olduğu durumlar var Kur'an-ı Kerim'de. Biz de bunu hiçe sayarak böyle dışarıdan bir takım güçlerin bizi yönlendireceği, yönlendirdiği ve dünyayı bunlar üzerinde açıklamaya çalışırsak cemiyet-i kamile dediğimiz şeyin varoluşu da mümkün olmaz. Zaten bir yönüyle aslında Medine dediğimiz şey cemiyet-i kamilenin ilk modelidir yani.
Örneği.
İlk modelidir.
Evet.
Hazreti Muhammed Asr-ı Saadet diyoruz. Saadet zamanı. Asr-ı Saadet de aslında cemiyet-i saadeti kurmuştur. Cemiyet-i saadet, cemiyet-i kamile bize göstermiş orada. Medine ne diyoruz biz ona? Şey diyoruz. Peygamber şehri diyoruz yani Medine için. Aslında peygamber toplumu demek bu. Peygamber cemiyeti demek.
Hocam
bu.
Şehir de bir toplumu
tabii,
ifade
ediyor.
Tabii
şehir de orada bir toplumu ifade ediyor. Biz burada toplum olması, insanlar, gruplar, canlılar öne çıkıyor. Medeniyet deyince genellikle insan dışında, canlılar dışında, mimari, altyapı, kanun, onlar öne çıkar. Dolayısıyla cemiyet çok daha önemli burada. Allah şehirlere bile toplum bakışıyla hitap ediyor. Yani toplumu merkeze alarak hitap ediyor. Çok dikkat çekici bir şey. Bence tabii okuyabildiklerim, hissedebildiklerim kadarıyla tarihte cemiyet-i kamile durumları var. Bunun ilk biçimi Hazreti Peygamber tarafından bize gösterilmiş. Zamanımıza gelecek kadar. Daha öncesinde de tabii ki cemiyet-i kamile o olma durumları vardır. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar. Bunu ilk sözleşme olarak Allah bütün insanlarla ilk sözleşmeyi yaparak aslında bunu göstermiştir. Fakat İslam tarihi boyunca cemiyet-i kamileden uzaklaştığımız zaman biz hidayetten, akıldan, özne olmaktan uzaklaşıyoruz. Ölçüyü ve tartıyı ya dikkat etmekten uzaklaşıyoruz, adaletten uzaklaşıyoruz. O zaman da tabii ki sapkınlıklar, haramlar, istilalar, hastalıklar, bunlar artıyor. Esfele safiline doğru kaymalar meydana geliyor. Cahili toplum olma emareleri ortaya çıkıyor. Ama biz o aslında cemiyet-i kamileye yönelmeye niyetlendiğimiz zaman, ona doğru akmaya niyetlenip bir irade ortaya koyduğumuz zaman orada da bir şey gerekiyor yani işte akletmek için, hidayet üzerine olmak için, vasat ümmet olmak için de hem inanç, iman, mesela Bediüzzaman bir yönüyle aslında düşen cemiyet-i kamileyi yeniden Anadolu coğrafyasında ikame etmek üzere yola çıkmış bir insandır. Yeniden imana sarılıyor.
Evet.
Yeniden bir cemaat kurmaya yöneliyor. Veya Nakş-ı Müceddidiye, aslında müceddidiyelik de cemiyet-i kamileyi inşa etmeye yönelen bir açılımdır aslında.
Ya da ıslah etmeye yönelik.
İşte ıslah etme, müceddidiye dediğimiz,
evet,
tabii bunu ıslah ederek, ihya ederek var etme çabasıdır. Sıfırdan bir şey olmuyor zaten. Çünkü Asr-ı Saadet'te bu toplum peygamberimiz tarafından bize gösterilmiş. Ama biz toplumları sosyolojiden daha çok üretim ilişkileri, maddi ilişkiler üzerinde okuduğumuzdan dolayı onu algılamakta zorlanıyoruz.
Evet.
Biçimlere bakıyoruz, evet, anlamlara bakmıyoruz.
Evet.
Yani.
Tabii hocam, kamil bir cemiyete doğru yol almanın yolu da hani aslında güzelliklerin, hayrın, çalışkanlığın,
evet, Evet.
Taklit edilmesinden de geçiyor. Yani birbirimizi evet. de bu manada da iyiler, güzeller, hayırlar açısından taklit etmemizden de geçiyor. Hocam izninizle yazınızın son paragrafını Buyurun. Okuyarak bu Buyurun. Bölümü kapatalım. Şöyle diyorsunuz, İslam dünyasının yeniden ayağa kalkmasının tek yolu toplumların yeniden irade sahibi olmasından geçer. Mesuliyet yüklenebilecek özneler haline gelmeleri, bu da cemiyeti kamile ile olur. Cemiyeti kamile olma hedefi doğrultusunda atılacak adımlarla ruhani, maddi ve bilinç tekamülünü tamamlayan cemiyetler artık özne olurlar. Bunların iradeleri vardır. Kendilerini yönetecek akıl ve bilince sahiptirler. Dışarıya maruz kalmaya karşı dirençli hale gelirler. Cemiyeti kamile, ontolojik toplum modelimizin değişmeyen tarzı, düşen toplumların yeniden ayağa kalkması için kendisini seyredeceği bir ayna, İbn Arabi'nin ayine-i sabite kavramının toplumsal iz düşümü, o da ilahi cemiyet diyor zaten, bu ayna ile uyanacak, dirilecek, toparlanacak, ıslah olacak ve erdemli hale geleceğiz diyorsunuz. İnşallah. İnşallah hocam, bu bir dua yerine geçer inşallah. Hocam çok teşekkür ederim bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırkambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Ardından biraz aile sosyolojisi yapacağız. Alternatif bir aile sınıflaması sunacağız size. Kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Ergün Bey'in 4 Ağustos Pazar günü Yeni Şafak'ta kaleme aldığı yazısını değerlendireceğiz. Yazı şu başlığı taşıyor: Üç aile, köle baba ailesi, köle kadın ailesi ve bey çocuk ailesi. Hocam ilginç bir yazı olmuş bu. Aile sınıflamalarını biz sosyolojiden vakıfız. Orada işte evet. peder şahi aileden bahsedilir. Yani evet. baba erkil, baba otoritesi Hı-hı. olan aile, işte ana erkil aile, çekirdek aile evet. ya da işte modern zamanların işte baba, ana ve Hı-hı. çocuktan oluşan ailesi. Bunlara aileyi açıklamak için sosyolojinin kullandığı sınıflamalar. Tabii biraz 19. yüzyıldan bakarak bu sınıflama yapılıyor. Biraz da zamanı geçti sanki bu sınıflamanın.
Evet, bence de. Evet.
Siz de diyorsunuz ki daha değişken, toplumun farklı, değişken ve çeşitlilik arz eden özelliklerine göre yeni bir tasnif sunabilir miyiz diyorsunuz ve siz de bir tasnif sunuyorsunuz. Özellikle Türkiye tabii bizim laboratuvarımız, gözlem yerimiz. Türkiye'nin farklılaşan aile yapısında üç aile biçimini görüyoruz diyorsunuz. Köle baba ailesi, köle kadın ailesi, bey çocuk ailesi. Şimdi hocam sırayla bunları bir değerlendirelim. Ardından da evet. bu toplumu nasıl etkiliyor? Genel aile olgusunu nasıl etkiliyor? Bunları konuşmak isterim. Köle baba ailesiyle kastınız nedir?
Evet.
Ya da bu tasnif nasıl şekillendi sizde hocam?
Şimdi tabii yıllardır bu aile sosyolojisiyle ilgili okuyoruz. Tartışmalar yapıyoruz, dersler veriyoruz. Genel geçer aile tasnifleri bunlar. Ama bir de bu Türkiye'nin modernleşmeyle birlikte yaşadığı ciddi alt üst oluşlar var. Ve bu alt üst oluşlarda gördüğümüz realiteler bu sosyolojide genel geçer kabul edilen tasniflere bazen uymuyor hakikaten. O zaman da bu Türkiye'de yaşanan realiteyi önde tutarak bir takım tasnifler yapılamaz mı diyor insan. Bunları anlamak için yapma ihtiyacını hissediyor insan. Yolunda gitmeyen durumlar var. Yani zaman zaman bunlarla ilgili konuşuyoruz belki, paylaşıyoruz bilgileri. Yani bu ailemiz nereye gidecek? Bu baba evlat ilişkisi, kadın işte diyelim koca ilişkisi nedir? Bunlarla ilgili birçok tartışmalar var zaten. Bu yolunda gitmeyen ve yanlış olan konulara daha bir duyarlılık içinde olmamız için bazen böyle özetlemeler yapma ihtiyacını insan hissediyor. Kavramlarla, sınıflamalarla, tasniflerle özetlemeler yapılıyor. Bu da bizim hakikaten kendi durumumuzu ayna tutuyor. Onu daha iyi görüp ona göre çözümlere yoğunlaşmamızı kolaylaştırıyor. Burada her zaman gündelik hayatımızda yaşadığımız olgulardır bunlar. Birisi çocuğundan bahsediyor, birisi işte eşinden bahsediyor, konuşuyor, şikayet ediyor veya şikayet değil de sorununu paylaşıyor sizinle. Gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda dinliyoruz. Tam da böyle bir şey var hakikaten. Yani işte köle baba, yani aslında babanın köle olduğu aile biçimi. Yani ailede baba her şeyidir. Hem olumlu hem olumsuz anlamda. Her şey baba, iş bulan baba, para kazanan baba, hastaneye götüren baba, hafta sonu gezdiren baba, her şey babadan bekleniyor. Dolayısıyla babanın
evin geçimini temin
eden en baba, temel güvenini olarak sağlayan baba, model olması gereken baba. Şimdi dolayısıyla
burada tabii şey şu hocam, değil mi? Yani hep sorumluluklar üzerinden algılanıyor.
Evet, baba tamamıyla sorumluluklar açısından düşünülüyor. Bütün sorumluluklar babanın yerine getirmesi gereken
anne
şeyler.
Anne de öyle düşünülüyor. Hak sahibi olanlar da çocuklar.
Evet, çocuklar. Yani dolayısıyla babanın, ya bu da bu baba bir insan, çalışıyor.
Yorulur.
Yoruluyor. Onun da gezmeye ihtiyacı var. Onun da ne bileyim farklı şeyler yapma ihtiyacı var. Ben de evladım, ben de ona işte evle ilgili veya ben de karıyım, yani eşim anlamında. Şimdi karı kelimesini kullanmak da garip karşılanıyor. Hatunum diyelim yani.
Hatun
daha
kişi, evet.
Tehlikesiz bir ifade diyelim. Dolayısıyla bunu düşünme yok. Her şey baba, yani baba, evet, yani hak sorumlulukları var ama bu babanın hakları da var. Nedir mesela hakları? Baba aynı zamanda Ahmet, burada git şunu getir dediği zaman hemen koşması lazım. Hatta çocuklar diyor ki neden emir veriyorsunuz? Şey yapın yani.
Rica edin.
Rica edin diyor. Ya o kadar kötü bir şey ki bu. Şimdi çocuklarla babalı arasındaki ilişkilerde rica şeyi olur mu ya? Baba çocuğa rica etme olur mu? Baba emredecek tabii ki yani. Emir sahibidir evde baba. Bir emir sahibinin olması gerekir. Biz yöneticilik oynamıyoruz ama sonuçta ailede kendi çapında küçük bir yönetim yeri, bir sürü mesuliyetler yüklenen bir insan elbette emir de verecek. Sonra bu emir diye telakki edilmez yani. Ben hala bu yaştayım mesela, 54 yaşındayım. Babam bir şey söylese bana ben buna sevinirim yani. Ona emir diye telakki etmem. Hiçbir zaman da düşünmedim bu bana emrediyor mu?
O zaman şu da yani, şu da hocam kaybolmaya başladı demek ki çocukların gözünde. Yani babanın o bir saygınlık otoritesi,
evet,
de kayboluyor.
O kayboluyor. Yani
en çok saygı duyulacak kişi yeryüzünde belki bir çocuk için babası.
Enteresan bir şey. İnan biz köyde çalışırdık tarlada. Köyün kahvesi öbür mahalledeydi. 1 kilometre uzaklıkta. Babam sigara içiyordu. Sigara bittiği zaman her gün git 2 paket sigara al gel derdi. Gidip alırdım yani, bu böyleydi. Ne söylerse söylesin yani, babadır. Baba söyledi mi gidilir. Emretti, şudur budur. Böyle enteresan bir, ama o baba aynı zamanda gece saat 3'te kalkar gider, susular, bilmem harman yapar, bilmem ne yapar.
Ya şeyi
temin eder.
Temin eder. Geçimi
güven
temin
verir
eder
insana. Evet. Böyle bir şey vardı. Şehirde geç geldiği zaman niye babam geç geldi diye üzülürdüm yani. Şimdi bugün de çocuklar herhalde böyle bir otorite algısının olması gerekiyor. Vardır.
Evet. Herhalde otorite, baba bir ailede otorite güven, kayboluyor hocam.
O kötü bir şey yani. Şimdi
evet.
Yani ailenin
aynı şey şimdi hocam.
Şimdi
kadın
köle üzerinde kadın de köle kadın durumu da var. Yani kadıncağız diyelim, kadınlara diyelim. Çok fazla şey sorumluluk yükleniyor bazen. Bunlar ideal tipleştirme tabii.
Evet,
yani.
Evet.
İşte diyelim kadın evde çalışıyor, yemek hazırlıyor, kahvaltıyı hazırlıyor, evi temizliyor, çamaşırları asıyor, bilmem ne. Kalkıyor gidiyor, 8'de gidiyor çalışıyor, bankada çalıştığını düşünüyor.
Evet.
8'de başlıyor, 6'ya kadar, 7'ye kadar çalışıyor, geliyor. Yeniden evle ilgilenme, çocuklar. Çocuklar da üniversiteye gidiyor veya okula gidiyor, evle falan ilgilenmiyorlar. Onlar okuyor.
Bey çocuklar.
Onlar kafelere gidiyorlar. Onlar başka bir konuma sahipler. Dolayısıyla kadınlar burada hakikaten hem evde hem de dışarıda çalışıyorlarsa ve ciddi hem evi geçindirme rolünü hem de ev içi işleri yapma rolünü birlikte yürütüyorlarsa burada kadın köleleşiyor. Çok fazla yük var. Haklarından çok sorumlulukları yerine getiriyorlar. Bu kadınlar yorgun kadınlardır.
Bir de şey de var tabii hocam. Yani popüler kültürün getirdiği bir bakımlı olma halleri.
Evet.
İşte bir de dış dünyadan gelen mesajlar.
Çünkü tabii televizyonlara bakıyor.
Kadınlara bir de böyle bir şey rol veriliyor.
Rol veriliyor. Yani kadın televizyonda, gazetede, internette, reklamlarda hep güzel, hep düzgün, hep iyi kıyafet, hep moda. Hep güncel. Bir de kadına böyle bir beklenti yükleniyor. Bu kadın hep çok güzel olacak böyle. Temiz giyinecek, güzel giyinecek, süslenecek. Hem ev işlerini tümüyle çok iyi yapacak.
Bir de dışarıda çalışacak.
Vallahi yani kimseyi Allah böyle bir kadın durumuna getirmesin.
Ama
yani
bu da yüceltilen kadın tipi değil mi hocam? Yani topluma katılan, iş gücüne katılan.
Tabii iş gücüne katılan, bu yüceltiliyor. Ama bu tabii biraz şey yapılıyor burada kadın. Ev içi rollerini tümüyle terk etmesi isteniyor. Ev içi rollerini yıktığı zaman ev içi rolleri kim yapacak?
Aile o zaman dağılıyor.
Aile dağılıyor veya işte diyelim normal bir orta düzeyli memur ailesi, geçim düzeyi orta düzeyi evde hizmetçi veya işte bakıcı çalıştırmaya başlıyorlar. Bir maaş da ona veriyorlar yani. Böyle başka şeyler doğuyor, ortaya çıkıyor. Burada bir de tabii anne köle, baba köle,
çocuklara gelelim hocam.
Çocuklar evet, da bey.
Bey çocuklar.
Efendi
okullara gidiyorlar.
Evet.
Anaokulu, ilkokul, lise, üniversite ve bir bakıyorsunuz bazen bu beylikleri 25 yaş hatta 30 yaşına kadar uzuyor.
Evet.
Lisansüstü çalışmalar bir beylik dönemi yaptıklarını var yani. Görelim. Yani anne babanın da tek vazifesi onların peşinden koşmak, evlendirmek.
Aynen öyle. İyi okutmak, birinci sınıf, yani hangi orta sınıfta olsan efendim iyi giyindirmek, tatillere götürmek, efendim ne bileyim.
Hocam siz diyorsunuz ki tüm bu çocuklara sağlanan bu haklardan sonra belki de ilk anne babanın evet gel bakalım sıra bizde, şimdi bizim dediğimiz olacak dediği durum evlilik meselesi. Evet. Orada siz diyorsunuz ki ama diyorsunuz seçecekleri eşlerde anne babanın zırnık etkisi yoktur diyorsunuz.
Evet. Bir de öyle bir şey var.
Buraya da müdahale ettirmiyorlar.
Müdahale ettirmiyor. Yani hem sen çocuğa bakıyorsun tek yönlü olarak. O hiç ev içindeki işleri yapmıyor. Aileye bir katkı sağlamıyor. Mesela biz tarlada çalışıyorduk. Aileye katkı sağlıyorduk. Esnaf olan çocuklar esnaf şeyinde çalışıyorlardı. 30 sene öncesini düşün. Ama şimdiki dönemin çocukları sadece okullara
çıraklık
gidiyorlar.
Çıraklık diye bir kavram vardı hocam. O yok
gidiyorlar.
Artık. Yani.
Evet yok. 25-30 seneye kadar bu çocuklar bey gibi yaşıyor. Bir tek yönlü olarak, tek yönlü bir ilişkileri var. Hep alıyorlar. Verdikleri bir şey yok. Ondan sonra evlenecekler. Kızları veya erkekleri kendileri beğeniyorlar, tercih ediyorlar. Ya kendin beğen de ama bir annene de babana da danış. Bununla ben yaşayabilir miyim? Bu beni mutlu edebilir mi? Mutluluk deyince sadece haz ve cinsellikle ilgili bir şey değil ki, değil mi?
Evet.
Birbiriyle uyumlu olmak, birbirinin huyunu suyunu bilmek, saygı ve edep ilişkisine sahip olmak. Anne babaların bundan sonraki hayatta da bizimle bir ölçüde olacaklar. Dolayısıyla aslında bir yönüyle evlilik,
onların onayladığı
bir aileyle de evlilik demek.
Evet,
yani
onların onayladığı
sosyal bir evlilik var burada. Evet, İki evet. Fiziksel olarak iki kişi arasında gerçekleşen bir sözleşme, bir beraberlik değil. Yeni bir sosyal alana katılıyorsun.
Hocam kavramlar da galiba tüketildi. Yani dediğiniz gibi sadece haz merkezli böyle işte. Evet. Hep bir eğlence, hep bir hayattan evet. Sürekli keyif alma üzerine kurulu bir aile öyle temeli atılıyor. Dediğiniz gibi bu bir sosyal evlilik aslında. Yani bir iki aile, iki
tabii.
Belki akraba topluluğu evleniyor.
Tabii.
Karşılaşıyorlar.
Evet.
Onların algılarını yönetmek.
Gelip gidiyorsunuz, ziyaretleşiyorsunuz. Evet. Bayramlarda, hafta sonları, sevinç ve üzüntülü günlerde. Şimdi evlilik sadece haz ve bedensel arzulara indirgenince bir süre sonra insanlar evlenmiyor artık.
Evet hocam,
onun için evliliğe gerek yok diyorlar.
Şimdi tabii bu durum evet. Yani köle baba, köle kadın, yani köle anne ve bey çocuktan evet. Oluşan aile neye sebep oluyor? Sarsılıyor. Yani aile mutsuzluk yayılıyor. Aile içi şiddet ve boşanmalar artıyor. Tabii bunları gören gençler de ne anne olmak istiyorlar ne de baba.
Evet.
Yani bilinçaltı dünyalarında anne ve babalarına yaşattıkları köle muamelesinin kendi başlarına gelmelerinden korkuyorlar. Evet. Ve hayatı yaşayacağım diyorlar.
Evet.
Ben burada şunu sormak istiyorum hocam size. Anne baba evet biraz sorumluluk merkezli.
Tabii.
Bunu bir diyelim ki anne var. Baba bir misyon edinmiş kendilerine. Evet. Çocukları özellikle çocukları biz hayata nasıl katacağız? Yani evet. Asıl bu bey çocuğu da
evet.
Yani kısmen çalışan, sorumluluk sahibi.
Tabii aslında.
Hep hak peşinde koşmayan, bu. Aynı zamanda evet. Sorumluluk da alan çocuk haline nasıl getireceğiz? Yani asıl
en
mesele bu sanki.
Bu. Kesinlikle.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Bu çok önemli. Yani çocuklarımızın az da olsa, çok da olsa bir mesuliyet sahibi olmaları. Yani bir şeye bakmaları, bir şeyle ilgilenmeleri, bir şeyi taşımaları, bir sözü yerine getirmeleri çok önemli. Bunları nasıl yaptırabiliriz? Yani eskiden dediğimiz gibi şimdi de yine iş yerleri var. Mesela yazları çalıştırılması çok önemli bu çocukların. Yaz dönemi 2 ay diye genellikle iş yerleri tercih etmiyor. Ama yine de iş sahibi olan insanlar kesinlikle çocuklarını iş yerlerine götürerek kendi mahiyetlerine değil, çalıştıranların mahiyetinde belli sorumluluklar kazanması için çalıştırmaları çok önemli.
Çünkü kendi yanında yine o
yine evet.
Bey çocuk devam edecek.
Devam eder. O nedenle kendi yanında değil.
Mesela hocam şey derler kapalı çarşıdaki işte o sarraflar
evet.
Kesinlikle işte çocuklarını kendi dükkanlarında çalıştırmazlar. Başka bir
doğru, çok
sarraf
doğru bir şey.
Dükkanına verir orada yetişmesini ister.
Ondan sonra belli eğitim faaliyetlerine yaz döneminde belli eğitim faaliyetlerine o da bir sorumluluk öğretiyor. Belki onları veya daha çok işe yönelik, çalışmaya yönelik sorumlulukları yüklemek gerekiyor bunlara aslında. Çünkü eğitim dönemi zaten 2 eğitim dönemi boyunca eğitimle hemhal oluyor bu çocuklar. Belki bu çocuklara eğitim tarzını da değiştirmek lazım. Yani işte diyelim bu çocuklu yeni marangoz atölyelerini yeri işte tarlalar, bahçeler buralarda diyelim ki bir şeyler üretmelerini sağlayacak yeni öğrenme veya yeni mesuliyet merkezlerini kurmak lazım. Yani.
Evet, evet.
Bilmiyorum yani.
Bir de hocam çok tabii refah da arttı bu
evet.
Yeni dünyada ya da tabii bizim ülkemiz için de geçerli, Batı toplumları için de geçerli. Dünyanın daha birçok toplumu bu kadar refah içinde yaşamıyor olabilir ama bir de yani tüketim konusunda da herhalde çocukları da kısıtlamak
ama
gerekiyor.
Vallahi,
yani her istedikleri alınıyor, her istedikleri yapılıyor, istediklerini yiyorlar, istedikleri yerde geziyorlar, tozuyorlar, tatile
tabii.
gidiyorlar. Sanki günümüz bey çocuk yani sizin tabirinizle, sınıflandırmanızla bey çocuk kavramı biraz bu tüketimin de kontrolsüzlüğünden kaynaklanıyor gibi geliyor.
Ya tüketim burada çok etkili bir biçimde çalışıyor. Anne babalar borç yapıyorlar, harç yapıyorlar, götürüp bunların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama mesela bu refah düzeyi yüksek olan toplumlara baktığımızda ben 1 sene İngiltere'de yaşadım. Orada böyle değil yani. Orada çocuklar özellikle yarım gün okurken yarım gün çalışıyorlar.
O zaman bize has yeni bir durum ortaya
evet,
çıktı.
Yani
şımarık çocuk
şey
aslında
kesinlikle.
Bey ve şımarık çocuk sendromu
tabii,
bu.
Yani şeylerde bu yok yani. Almanya'da da ya İngiltere'de gördüm ben. Orada bu çocuklar çalışıyorlar, çalıştırılıyor yani. Kesinlikle kendilerini bir takım ihtiyaçlarını karşılamak, ondan sonra yeni bir tecrübe kazanmak üzere çalışıyor. Böyle şey değiller yani. Tamamıyla ailelerine bağımlı, tek yönlü bir ilişkiyle hayatlarını sürdürmüyorlar.
Evet. O zaman hocam yani biz bu eğitimi, çocuk eğitimini şey olarak algılamayacağız. Yani tamamen bir iaşe, ibate
evet.
temini gibi algılamayacağız.
Evet.
Bu aynı zamanda bir şey yani bir çocukları kamil hale getirme.
Kesinlikle.
Yani nasıl ki cemiyeti kamil eden bahsediyoruz. Yani kişi olarak da birey
evet.
olarak da çocuklarımızın olgunlaşmasına, kamil hale gelmesine bir şey bu, bir yol.
Bir yol kesinlikle.
Yani nasıl olsa aileler biz müreffeh yaşıyoruz. İşte anne baba benim işim var. işte geçinecek, yaşamımızı temin edecek, faturalarımızı ödeyecek, hatta ölünceye kadar bunları sağlayacak imkanlarımız var diye çocukları evet. böyle başıboş bırakmamaları gerekiyor. Evet. Görünen o.
Aynen öyle.
Hocam son söyleyecekleriniz varsa.
Son yani bu çocuklar tabii sonraki hayatlarını da etkiliyor bu. Eğer bu erken yaşlarda mesuliyet sahibi olamazlarsa sonraki hayatlarında da yine tek yönlü bağımlılık çerçevesinde hayatlarını sürdürüyorlar.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bugün iki konuyu değerlendirdik. Kıymetli dinleyicilerimiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda başka konu ya da konuları tekrar değerlendirmek üzere burada olmayı niyaz ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.